Ayrım 14. İlk kez bir sultan gördüm. Sultan Mesut, kandillerle aydınlatılmış genişçe bir salonda tahtında oturuyor ve altın işlemeli kaftanı ile mücevher kakmalı tahtı ışıl ışıl parlıyordu. Birden ihtişam gözlerimi kamaştırdı. Demek bir saray böyle oluyormuş. Göz alıcı eşyalar, hizmetkar ve kullar. Dünyanın bütün zenginlik ve nimetlerinin bulunduğu, isteyen herkese istediği her şeyin hazır edildiği bir mekan. Bir derviş için şükrünün sonu gelmeyecek kadar büyük ve ürkütücü. Bu sarayda yaşayanlar herhalde bütün gecelerini nimete şükür secdeleriyle geçiriyor olmalılar diye düşündüm. Sonra da bir an kendimi bu saraya yakıştırdım. İçinde Sitare ile İsmail de olsa diye de hayallendim. Hayalin sonu yoktur ya, içinde Tapduk Sultanım da olsa diye düşündüm. Sonra tövbe ettim. Çünkü Tapduk Sultanım istese böyle bir sarayda da yaşayabilir, istese bir kerametiyle dergahı saraya çevirirdi. Sonra saraydan muradın içindeki sultan olduğunu anladım. Cennet saraylarını dahi buna kıyasladım. Sonuçta cennet cennet dedikleri de birkaç köşk, birkaç huri idi. Saray yerine içindeki sultanı istemek gerektiğine o vakit karar verdim. Saray dediğin gönül sultanının bulunduğu yer değil de neydi ki? Mesele sarayı aramakta değil, sultanı aramakta. Köşkle sarayla ilintili sultanlar saraylarını terk edip gidenlerden oluyordu. Ama hakiki sultanların sarayla köşkle ilintileri bulunmuyordu. Mülkün sultanı ile gönlün sultanı arasındaki fark buradaydı. Tapduk sultanımın mal ve mülk dervişin şeytanıdır sözlerindeki hikmeti işte bu vakit kavradım. Anlattığı hikaye aklıma geldi. Hani Harun Reşit günlerden birinde Behlül Dana'yı kabristanda ölülerin kemikleriyle oynarken görmüş ya Molla Kasım. Sonra da hayretine dayanamayıp sormuş. Hayrola Behlül, böyle ne arıyorsun? Babanızın kemiklerini diye cevap vermiş Behlül ve ilave etmiş. Ama hangisinin kölelerini, hangisinin babanıza ait olduklarını bir türlü anlayamıyorum. Ben de anlayamamıştım. Dışlarını süsleyerek ve onları başkalarına göstererek hükmeden mülkün sultanları mı, yoksa içlerini süsleyerek ve başkalarının içini görerek hükmeden gönlün sultanları mı üstündü? Mümkün sultanına kul olanlar sultan bir sofra kurduğu zaman nimetlerden bolca istifade ediyorlar. Gönlün sultanına kul olanlar ise her dakika ve her hal üzerinde nimetle dolu sofrada gibiler. Birinciler güzel giysi ve yiyecekler içindeyken bile bir kilimi ele geçirmeye çalışıyor. İkinciler bir lokma bir hırka ile yedi iklimden taşıyorlar. Birinciler ellerindeki yumurtaları birbirine ikram eden adamlar gibi sonunda ikisinin de elinde birer yumurta kalıyor. Ama ikinciler gönüllerindeki sevgiyi birbirine sunan bilgeler gibi sonunda ikisinin de kalbinde sevgi çoğalıyordu. Sultan Mesut Çelebilerle öteden beri tanışıyor olmalıydı. Üçünü de hal hatır sordu. Tapduk Sultanım'dan haberler aldı. Hizmetkarların salep ikramından sonra sultan onlarla Türkçe konuşmaya başladı. Farsçanın konuşulduğu sarayda böylece biraz daha gizlilik ve mahremiyet sağlanmış oluyordu. Sultan Mesut kerpiç büyüklüğündeki oyma sandığı açtığında hayreti yüzüne yansıdı. Benimse dilim tutulacak gibi oldu. Sandık altınla doluydu ve altınların üzerinde bir kağıt parçası duruyordu. Sultan kağıdı okuduktan sonra öptü. Sonra bize döndü. Faruk hanginiz? Kulunuzum devletli sultan. Hikayeyi sen biliyormuşsun ha? Beyli sultanım benim başımdan geçmiştir. Anlat o halde. Ferman başım üzere sultanım. Kulunuz 7 yıl öncesine kadar babam ve oğlumla oturur şehirde sakalık ile geçinirdim. O vakit okumam yazmam yoktu. Dil de bilmezdim. Bir tek atım vardı ve onun sırtına su tulumlarını yükletip akşama kadar dolanırdım. Oğlum Lokman 6 yaşına gelince o benim gibi olmasın diye Kur'an öğrenmesi için bir hocaya gönderdim. Kısa zamanda Elif Ba'yı söküp Kur'an hatmetmiş. Adet olduğu üzere hoca baban Kur'an hediyesini göndersin demiş. Lokman sevinerek geldi. Baba, Kur'an'ı hatmettim. Hoca hediyesini istiyor dedi. Düşündüm, taşındım. Kur'an Allah kelamıdır. Ona layık ne hediyemiz olabilir? En kıymetli varlığımız şu sakalık yaptığım attır. Bari onu götür deyip atı hocaya gönderdim. O gün ve ertesi gün yine ertesi gün para kazanamadım. Babam bu yaptığıma çok öfkelenmişti. Bire oğul, deli misin sen? Şu zor ve karışık zamanlarda bir atın vardı, tuttun hocaya verdin. Bugün de kim senin gibi ahmak olabilir? Zaten kıt kanaat geçiniyordun. Şimdi aç yatarsın artık. Şu ihtiyar babana acımıyorsan bari büyüyecek oğluna acısaydın ya. Azıcık dünya yüzü görse olmaz mı yetim? Sen ne hayırsız çıktın böyle diye çıkışır oldu. Bir gün, 5 gün derken tam 6 ay geçti. Canımdan bezdim. Oturduğumuz küçük evi satılığa çıkardım. Tapduk Emre Hazretleri duymuş. Evimizi satın alıp yine oturmam için bana bağışladı. Ama yine kazanç yok, yine dert çok. Başım aşağıda, boynum bağrımda geziyorum. Kimseden bir şey isteyemedim. Derken üzüntüyle uyuduğum bir gece bir rüya gördüm. İhtiyarım biri bana, kalk, başının altını kaz diyordu. Önce mukayyet olmadım. Fakat aynı rüyayı 3 gece üst üste görünce elime bir kazma aldım. Bu sefer babam, şimdi de evini mi yıkacaksın diye başladı söylenmeye. Ben inat ettim, o inat etti. Sonunda kazmamın ucu bir mermere çarptı. O vakit ihtiyar babam, dur oğul, sen çok yorulmuşsundur. Biraz ben kazayım diye aldı kazmayı eline. Ben, hele acele etme baba dedikçe o elindeki kazmayı mermere daha şiddetle vurmaya başladı. Derken mermer kırıldı. Altında bir kuyu gördük. Merdiven sarkıtıp kuyuya indim. Orada hiç yıpranmamış bir çuvalın içinde işte şu altınlar duruyordu. Dışarı çıkardım. Üzerinde fert bilmez, kişi okumaz yazılar vardı. Şaşırdım. Ama babam boynuma sarılıp, "A benim devletli evladım, ne kadar uğurlu ve akıllı çıktın sen," deyip ilave etti. "Artık zengin olduk. Ne atlar alır, sakalık yaparsın. Ben kendisine bunları tapduk eşiğine götürüp teslim edelim. Bu altınları onun mülkünde bulduk. Madem altınlar da onun dur dedim. Babamı dinlemeyip altınları dergaha götürdüm. Mürşidime rüyamı anlattım. O altınları muhafaza için arka odaya koymamı ve 2 elimle de bir kere avuçlayıp ne miktar gelirse babama götürmemi söyledi. Dediğini yaptım. Babam altınları alınca bizi terk etti. Biz de Lokman ile birlikte tapduk eşiğine kapılandık. 4 yıl oldu kulunuz çelebi olup dolaşır. Ellerinizden öper. Lokman da dergahta hafızdır. Dervişlere okuma yazma öğretir. Çelebi Faruk, Lokman Beşe'nin babasıydı demek. 3 yıldır bunu hiç bilmemiştim. Oysa paşa demesinden anlamalıydım. Bilmem zikri bana nasıl öğrenmem gerekenleri de gizlemişti. Çünkü duyduklarımdan sonra Faruk'a bir kez daha hürmetli baktım. O sırada Sultan Mesut, "Peki şimdi neden bu altınlar bize gelmiştir?" diye sordu. "Ömrünüz uzun, devletiniz daim olsun sultanım. Tapduk Emre Hazretleri selam edip bu altınlar bizim evimizde bulunmuş olsa da evimiz sultanımızın ülkesindedir. Bize gerekmez, sahibine iletiniz." buyurdular. Bu yüzden çok şükür ziyan eriştirmeden getirdik. Altınların üzerindeki yazılara bakılırsa yine bir sultanın hazinesi olsa gerek ki hediye sultandan sultana yakışır. O anlatırken bu çelebilerin aralarında selam gibi tekrar edip durdukları cümle hatırıma geldi. Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır. O anda çelebinin ruhlarına kattığı yüceliğe hayran kaldım. Gerçek dervişlik bu olsa gerekti. Bir lokma, bir hırka ile dervişlik olmuyordu. Elinde avucunda bir varlık olmayan yoksul bir derviş belki de zoraki derviştir. Böyle dervişlik olsa olsa miskinliğe giydirilmiş bir teselli maskesidir. Züğürdün kendini manen zengin hissetmesi gibi bir şey. Oysa malı mülkü çevresine taşan, hazinelerinin hesabını bile tutmayan bir adamın derviş olması onca zenginlik arasında derviş gibi yaşaması daha başkadır. Kendime bakıp mırıldandım. Nerede keşanelere sahip olabilecek iken fakir gibi yaşayan, nerede zaten yoksul olup dervişlik taslayan çelebilere imrendim, çok imrendim. Sultan Mesut altınlardan birini eline aldı. Üzerindeki yazılara baktı. Okuyamadığını, başını 2 yana salladığından anladım. Hizmetkarlarından birine emirler verdi. Az sonra içeriye bir katip girdi. Altını ona gösterip sordu. "Oku bakalım, hangi kral zamanından kalmıştır?" Katip parayı evirip çevirdi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonunda hayretler içinde cevap verdi. Sultanım, efendim, kelimeleri Türkçe, harfleri Aramice yazılmış bir beyit bu. Ne diyor peki? Aynen okuyorum sultanım, diyor ki: Hürmet edince Faruk Allah'ın kitabına, Allah da altın yazdı Faruk'un hesabına. Katibin okuduğu cümle salondaki herkesi yerinden sıçratmaya yetti. Üzerine damga yerine beyit yazılmış bir altın kimi şaşırtmazdı. Sultan katibinin elindeki altını alıp derhal sandığa geri koydu. Ey Allah'ın güzel kulu, ülkeye şimdi ben hükmediyorsam da bu altınları Allah sana vermiş. Al bunları götür. Haşa sultanım, Allah'tan gelen yine Allah içindir. Ben hiçbir şeye sahip ve malik değilim. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır. Haydan gelen huya gider. Ben geri götürecek değilim. Ben de senden onu alacak değilim. Gözümün önünde olup bitenler bana çok şey anlatmıştı. Sonunda sultan altınları hazinesine asla kabul etmedi. Vekil harcını çağırdı. Hemen o sabah dağıtılmak üzere Konya'nın fukarası listesinin yapılmasını emretti. Konya'da ne kadar çok yoksulluk ve nefes alan, ne kadar çok ihtiyaç sahibi varmış meğer. Ben kendimi bağrı başlı, gözü yaşlı bilirdim. Gördüklerimden sonra şükrettim ki daha garipler vardı. Öyle garipler ki ıssızlarda, tenhalarda ağlayan, orada biten ve orada yiten. Biri bir köşede ölüp kalsa ölümünü 3 günden sonra duyalar ve gaslini soğuk su ile yiyorlar. Öyle garipler, öyle kimsesizler. Mevlana Hüdavendigar. İplikli Camii'nde aşk sohbeti. Mevlana, çekik göz casusu, sitareden geçip güneşe bakmak. Mesnevi, deniz ile damla, İsmail'in hasreti. Mevlana Hüdavendigar bize nazar kılalı, onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Günlerden cuma idi ve Konya cuma günlerinde tam bir mahşer oluyordu. Her dilinden ve her ırktan yığın yığın insan çarşıda pazarda birikiyor, bedesten ve at pazarı dolup taşıyordu. Mevlana Hüdavendigar'ın ikindi vaazları da bir o kadar kalabalık topluyor, herkes akın akın İplikçi Camii'ne geliyordu. Kılıç Aslan vaktinde yaptırılan ortası sütünlü taş zerafetinin görülebildiği bir camiydi burası. Çelebiler birer ikişer şehre dağıldılar. Ben Faruk ile kaldım. İkimiz de Mevlana Celaleddin'in vaazına gitmek istiyorduk. Dergâhta onun yazdığı 3 muhallet cilt vardı. Ve biz sık sık oradaki hikayelerden okuyup hem Farisi bilgimizi artırıyor hem derin irfan bahislerine dalıyorduk. Elbette içinden çıkamadığımız yerlerde Tapduk Sultan'ım bize izah ediyordu. Cuma'dan ikindiye kadar zikir ve tesbihle meşgul olduk. Çelebi Faruk her zaman olduğu gibi hiç konuşmuyordu. Beklediğimiz anın geldiğini ben cami içindeki uğultudan anladım. O geliyor diye herkes ayağa kalkıyor. Kimisi elini, kimisi eteğini öpmeye çalışıyor. Kimisi cübbe ve destarına elini değdirmeye uğraşıyordu. Molla Celaleddin ikindiden akşama kadar yalnızca aşktan bahsetti. Aşkın hallerinden beyitler okuyup yerlerin ve göklerin aşk ile dönüşlerini anlattı. Tapduk Sultan gibi o da şiir konuşuyor, şiir gibi konuşuyor. Ekseriya sevgiden bahsediyor. Acıları tatlandırır sevgi, bakırı altına keser diyordu. Ardından gürül gürül akıyordu neşvesi. Tortulu sular arı duru olur sevgiyle. Bulanıklar berraklaşır ve şifa bulur sevgiden tüm dertler. Ölüleri diriltir sevgi, sultanları kul eder. Bilmektir sevgi. Noksan bilgi ise ayrımı ve ayrımı olmayan bir hezeyandır. Şimşeği güneş sanır. Şimşekçe şimşek. Kendi ışığının geçiciliğine gönül bağlayana güler geçer oysa. Coşkulu bir uslubu, veciz bir dili vardı. Her cümlesi şiir gibiydi ve insanı hayrette bırakıyordu. Aziz dost, kulak tut sözüme, dinle beni. Aklın tutsağıdır duygu, akıl da ruhun. Duru bir ırmağı andırır ruh, tertemiz bir ırmağı. Maddi düşünceler ve nefse ilişkin arzular da ırmağın üzerini kaplamış bir avuç çerçöp. Eğer bir yana itiverirse, aklın eli o çerçöpü, ırmak kendini gösterir, berrak ve duru. Dünya arzuları kaplarsa suyun yüzünü eğer, Eğer hayvani arzular baskın olursa tende, nefis gülmeye başlar o vakit ve akıl ağlamaya. Aklı hakim ve duyguları mahkum olan kişidir. Uyanık iken de rüya gören ve kendisine göklerin kapıları açılan Fihi Mafih adlı bir kitap telif etmedeymiş. Ondan anlatıyordu bunları. Sonra gazeller okuyordu peş peşe. Her zerresinde bir sağlık duy bedeninin. İnsanoğlu, her hücresinde bir inilti işit. Bir şehirsin çünkü sen. Büyük ve derin. Yok, yok. Bir değil. Belki binlerce şehirsin sen. Ölümsüz ve doğumsuz, uçsuz bucaksız deryasın. Sayısız balıklar bulunur her deryada. Neden reddetmedesin sendeki erdemleri? Ve ne diye inkarcı başını kaşıyarak geçmede günler. Ey insan, ne diye dönüp durmadasın? Şu dünya denen mumun çevresinde şimdi pervane misin? Öyleyse yak kanatlarını muma, yak ve arın. Çünkü bir nursun sen, nurdansın. Hani Tanrı'nın nurundan, ateşten değil. Hani şeytanın ateşinden, uyan ey insan. Her şey benden doğru hep. Her şey benden doğdu hep, benlikten doğdu. Bütün aptallıklar, bütün kötülükler benlikten doğdu. Öyleyse hep benden olsun feryadın, bütün şikayetin hep benden. Çünkü ölüm var, herkese kendi rengindedir ölüm. İyi de görünür parlak bir aynada, kötü de. Aynada güzeldir, güzelse yüz, çirkin yüz de çirkin elbet. Ölümden korkup kaçıyorsan eğer, kendi çirkinliğindir seni kaçıran. Ölümün yüzü değil çünkü çirkin olan, belki kendi yüzündür de aynada yansımıştır. İyinin de sen de iyinin de sen de büyümüştür fidanı çünkü kötünün de. Kendi elinle kazandığındır güzel de, hem çirkin de. Her doğan ölür elbet. Çırak ne olmuşsa yerin altında, usta da o olmuştur. Yalnız kalmak istemiyorsan gideceğin yerde eğer, iyilikten, güzellikten, doğruluktan, evlatlar, dostlar, yoldaşlar edin kendine şimdiden. Geçip gitmedi ömür. Umutlar hep yarın, yarın, yarın. Tükenen zamanı dolduruyor hep kuru kavgalar, boş didişmeler, faydasız gürültüler. Aklını başına al kardeş. Günü bugün say. Ölüm ki kaşla göz arasında, ölüm ki dudakla söz arasındadır. Mevlana Hazretleri öyle güzel anlatıyordu ki insanların ölesi gelirdi. O anda yüreğime bir sızı düştü. Acaba Konya'nın Molla Celaleddin'i ölümü mü görmüştü? Tam o sırada bir şey oldu. Safların arasından gözleri benim gözlerime çakıldı. Bekledi, bekledi, bekledi. İçimde bir kasırga esmeye başladı. Sonra yavaş yavaş rüzgarın şiddeti azaldı ve esintinin lezzetini hissettim. Bir tatlı huzur içindeydim. Ruhuma aşkı, mahviyeti, güzelliği nakşeden bir melteme döndü esinti. Gözlerinden çıkıyor, gözlerime çarpıyor gibiydi ama kalbinden doğup kalbime girdiğini anlayabiliyordum. Bütün vaaz boyunca yalnızca bana mı böyle baktı, yoksa herkes benim gördüğümü mü gördü diye şüpheye düşmüştüm. Ama ölümden bahsederken yalnızca bana baktığını hissettim. Ve gariptir, kendi ölümümden değil de onun ölümünden. Konya halkını ışıksız bırakıp gitmesinden korktum. İçimden bu ölüm fikrini hiç zihnime sokmamalıydım diye geçirdim. Bunun bir kuruntu olduğuna kendimi inandırdığım sırada Mevlana Celaleddin kürsüden inmiş, akşam namazı için imamın yanına doğru ilerliyordu. Saflar onun geçtiği yerde açılıyor, cemaat arasında dalgalanma oluyordu. Çok şükür halk onu kurtarıcı bir mürşit olarak kabul etmişti ve kimse hakkında uydurulan çekik göz casusu yalanına inanmıyordu. Birkaç saf önümüzden birden durdu, geri döndü. Çelebi Faruk ile benim bulunduğumuz safa geldi. Yeniden gözlerimin içine baktı ve fısıldadı. Hele derviş, senden tapduk kokusu alırım. Bu sefer şaşırma sırası Çelebi Faruk'taydı. Çünkü en az benim kadar heyecanlandığını hissettim. İkimiz de bir şey söyleyemedik. Yalnızca azıcık açılıp safta bir kişilik yer açtık. Namazı ikimizin arasında kıldı. Sonra musafaha için elimi tutup hafifçe sıktı. Dün Karamanoğlu benden iki mürşit istedi. Keşke iki mürit isteseydi. İkimiz el ele tutuşur, gider varırdık. Beni tanıdığını yüzüme bakışından anladım. Gönül gözü açıktı elbette. Onu çok sevdim. Bütün bozkurun itibar edip saygı gösterdiği bir şeyh iken benimle aynı seviyede mürit olmak istediğini söyleyecek kadar nazikti. Tek başına bütün Anadolu'ya ışık verirken benim gibi cılız bir kandili güneş gibi göstermekten çekinmiyordu. Tekrar gözümün içine baktı. Koyu gözlerinde kendimi gördüm. Öylece bekledi. Herkes onunla birlikte bekledi. Etrafında biriken kalabalığın, onu korumaya çalışan müritlerin sesleri yavaş yavaş dindi. Camide koyu bir sessizlik hakim olduğu sırada fısıldadı. Taptuk kokusu, kafiye düşür. O zamana kadar zihnimde kafiyeler uçuşurdu ama bunları hiç dillendirememiştim. İyi ama şiire ilgim olduğuna nasıl bilmişti? Eğer bunu biliyorsa kalbimdekini de biliyor olmalıydı. Tedirginliğim üzerimdeyken ayak verdi. Severim Allah'ı, candan içeri. Yüreğimin sesi kubbeyi çınlatacakmış gibi geldi, kafiyeye düşürdüm. Yollar vardır Erkan'dan içeri, şeruat tarikat yoldur gidene. Yüzüme bakıyor ve yine kafiye düşürmemi işaret ediyordu. Söyledim. Hakikat, marifet, andan içeri. Herkes durmuş, susmuş, bir oyuna dönüşen manzum sözleri dinliyordu. O söylüyor, ben kafiye uyduruyordum. Dinin terk edenin küfürdür işi. Ol ne küfürdür imandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Şiir kavramı o gün içimden başka bir değer bulmuştu. O güne kadar şiir söylemek gibi bir arzum hiç olmamıştı. Allah Kur'an'daki Şuara suresinde şairlere sapkınlar uyar buyuruyor ve Yasin suresinde de biz o peygambere şiir öğretmedik, zaten ona yaraşmazdı diyordu. Ama Mevlana Hüdavendigar şiir söylüyor ve benimle kafiye oyunu oynuyordu. Bunu hiç unutmayacaktım. Bizimle Alaaddin'deki sultan türbelerine kadar yürüdü. Halk da ardından ilerliyordu. Yolun ortasında bana muradımın ne olduğunu sordu. Sitareden sonra kendime dünyalık bir murat ve maksat edinmemiştim. O anda içimi yokladım. Konya'ya geliş maksadımı düşündüm. Tek muradımın İsmail olduğunu hissettim. Ama ona muradım, İsmail'e kavuşmak desem elinden ne gelirdi? Taptuk Sultanım'dan duyduğum bir cümleyi tekrarladım. Onun muradı benim muradımdır. Hep öyle olsun kardeşim Yunus. Murat sevgilidir çünkü. Onun yolunda her mürit aynı zamanda murattır. Çünkü iradesini muradın eline vermiştir. Bir kör kendisini yeden kişiyi uçurumun kenarında nasıl takip ederse mürit de muradını öyle takip etmelidir. Murat olmasaydı mürit olmazdı. Allah bir kişinin mürit olmasını istediğinde onu kalbine muradı verir. Bu durumda Allah'ın muradı mürit, müridin muradı o da o olmak gerektir. Sitare ile ben gibi demek üzereydim ki seven ile sevilen gibi deyiverdi. Mürit yürürse murat uçar. Yüzüme baktı. Kimi hatırlarsın Yunus diye sordu. Sitareyi diyecekken cevabımı beklemedi. Yıldızdan geç Yunus, artık güneşe bak.